Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Şimdi hocam tabii nehi anil münker konusu geçen hafta da konuşmuştuk. Kötülüklere engel olmak. Hatta hocam hayatı feda etmek bile yerine göre değecekse bunu da düşünebiliriz ve şehitliğin en üst noktası. Yani savaşta hocam öldürülmek bazen kolay.
Evet.
100 kişi 1000 kişi gidersiniz. Size de bir kurşun denk gelebilir, şehit olursunuz ama tek başınıza zalim bir kral, cellatlar yanında, sağında ve solunda ve nasıl işkence yapacağını da bilemiyorsunuz. Hocam bu bana şunu söylüyor. Yani biz niye Müslümanlar gayrimüslimler kadar olamıyoruz? Adam gidiyor Afrika için kendini feda ediyor. Ne bileyim işte insan hakları için. Gerçekten hocam bizim bu konuda sanki biraz daha cesur olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle hocam, ben onu yani çocukluk döneminde yetiştiriliş tarzımızla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden böyle değildi. 1699'da hocam Viyana Bozgunu'nun sadece siyasi sonuçları olmadı diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir sürekli bir yenilmişlik, beceriksizlik psikolojisine, öğrenilmiş acizlik psikolojisine bizi iteledi ve çocuklarımızı da biz bu yönde yetiştirdik yani.
O yüzden hocam tekrar biraz cesaretlenelim. Kendi değerlerimizi savunma konusunda. Şimdi hocam yani bakıyorum ben hocam Türkiye'de, ya bazı insanlar hocam kötülüğü savunuyor ama ölesiye savunuyor.
Evet.
Ya o kötülüğü yapmak için hayatını ortaya koyuyor. Biz de %100 iyi olduğunda şüphe olmayan bir konuda ya bana neme lazım.
Evet.
Şeklinde hocam bir tepki gösteriyoruz.
Bir de şey işte aşağılık kompleksi hocam aşılıyoruz. Ve cesaretsizlik aşılıyoruz. Bütün bunlar şimdi hep şeyden örnek veriyorum hocam. Aslanların mesela yavru yetiştirme tarzında
evet.
Ön koşu birinci kural şey. Yaşamda kalacak bir mücadele gücü ona vermek yani. Hemen onu şey diyor. Yani süt emmesi gereken zamanda süt emziriyor. Ama diyelim ki sonra hemen av eğitimini alıyor onu belirli bir...
Yani yakalıyor kendisi ama öldürüp teslim etmiyor yavrusuna.
Evet.
Ona bırakıyor. Hadi bakalım.
Onu öldürmesini
biraz sen
istiyor.
Uğraş diyor.
Ha, evet. Şimdi biz hocam çocukların çocukluk sürecini biz çok uzattık. Mesela diyelim ki gençlik çağı da çocuk gibi geçiyor. Niye? Bakıyorsun ki 20-25 yaşındaki bir genç ama anne baba ona hala çocuk gibi davranıyor. Niye? Onun kendi başına yapması gereken her şeyi de onlar yapıyor.
Hocam evvelden köylerde 10-15 yaşındaki bir çocuk sürü teslim alır. Hayvanları evet. Güder, dağlara götürür. Yani dağda kurt var, ayı var, koca koca hocam sığırlar veya bir koyun sürüsü. Hocam 13'ünde 15'indeki çocuk böyle bir iş yapardı. Şimdi karşı fırından ekmek al desek, araba geçiyor ama yoldan bir şey mi olur? En iyisi ben gideyim. Hep böyle bir psikolojideyiz.
Ama ne oluyor hocam? O zaman işte şey oluyor. Yetişkin oluyor ama prematüre bir yetişkin oluyor. Ve kendi ayakları üzerinde duramıyor. Kendi hayatını hocam sürdürebilecek bir şey. Ya bir yandan sen çocuksun yapamazsın, ben yapayım falan modu. Sonra biraz büyüdüğünde de ya işte bir paltaya sap olamadın diyoruz. Yani şeyi bu yapılması gereken. Ben geçen bir arkadaş doğum yaptı. Doğum yapmadan önce de çocuk yetiştirmeyle ilgili olarak görüşlerimi soruyordu. Dedim ki birinci kural, kucağa alıştırmayacaksın. Hocam dedi, ben 9 ay karnımda dolaştı, şey etmişim, taşımışım bu kadar zaman, onun hayali gütmüşüm, ben nasıl ben onu kucaktan indiririm?
Kötülük yapıyorsun, onun farkında
işte
değiliz.
Evet dedim, bak bu senin bencil sevme arzunun bir tezahürü. Bencil sevme.
Çocuk oyuncak değil ki.
Evet aynen öyle. Tam dediğiniz gibi sonra oyuncağa dönüştür onu. Ondan sonra ne o, herkes oynasın, kendi başına bir şey yapamazsın
benim
yani.
Çocuğum niye başarısız hayatta?
Evet. Ne oldu? Desteksiz ayakta duramıyor o zaman o çocuk hocam.
Aynen.
Yani elbette kucağa alman gereken sevmen gereken zaman var ama gerçekte çocuğu yüzleştirmek gerekiyor.
Şimdi hocam peki nasıl ve neye engel olacağız? Birinci husus, yapılan iş haram veya mekruh, sevilmeyen kötü bir iş olması lazım. Yapılan iş küçük günahlardan olsa bile o engellenmeli. Şöyle hocam, geçen bu Ahmet Akın Bey var, profesör Medeniyet Üniversitesi'nde, o söyledi. Ya dedi, bizim İslami kesim, mütedeyyin kesimde her şeye engel olmaya kalkıyoruz. Çocuk yani kaykaya binecek yasak olmaz.
Evet.
Ne bileyim, saçını biraz uzatsa olmaz, haram. Bu sefer dedi yani hocam gerçek haramlara engel olamıyoruz bu sefer. Benim şöyle prensibim var. Diyorum ki evde mesela ya önemli olan gerçek haramlara engel olalım. Artık günümüz öyle zamanda yaşıyoruz ki Ali Rıza hocam ufak tefek mekruhları bile artık maalesef kabul etmek zorunda kaldık. Yeter ki çocuk haram işlemesin, büyük günah işlemesin, kötü işler işlemesin.
Evet.
Her şeye engel olmaya çalışırsak bu sefer bir süre sonra hiçbir şeye engel olamıyoruz.
Ne oluyor? O zaman yasakçı anne baba oluyor hocam.
Evet.
Bir de şey, çocukta obsesif kompulsif nevrozlar gelişmeye başlıyor.
Ne yapacak olsa acaba yanlış mı yaptım?
Evet. Hmm. Ve özgüvensiz tipler çıkıyor ve daha ilginç hocam edilgen tipler çıkıyor. Hemen bir sürüye katılmak istiyor. Mesela hemen birileri tarafından manipüle edilebiliyor. Arkadaşlarının güdümünde oluyor.
Özgüveni kalmıyor.
Evet. Hmm. Ve şey olabilmek için de hocam, tırnak içinde özgüven kazanabilmek için de hep bir gruba aidiyet hissetmek istiyor. Bu çocukken evde oluyor ama sonra çevresi oluyor, arkadaş çevresi. Ve arkadaş çevresi kötüyse hocam artık kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü o kendi özgüvenini orada buluyor.
O yani hocam bir şeye oğlum yapma falan derken, kızım bu işi yapma derken gerçekten zararlı olması lazım. Haram veya mekruh olması lazım. Mübah. Ama benim hoşuma gitmiyor mesela. Ya senin hoşuna gitmiyor ama.
Gitmesin evet. Yani senin benim hoşuma gitmemesi bir önem taşımıyor aslında yani.
Yani ben mesela atıyorum, beyaz rengi çok seviyorum da siyah rengi hiç sevmiyorum. Çocuk da siyah giymek istiyor. Veya beyaz giymiyor.
Evet.
Asla beyaz giyemezsin. Asla siyah renk giyemezsin. Ya bu sefer çocuk diyor ya bu kötü, o kötü. Sonra şu oluşuyor hocam. Çocuklar İslamiyet'ten bıkıyorlar.
Çünkü anne babanın hocam bu davranışlarını da şeyle İslam'la ilişkilendiriyorlar.
Hocam Suudi Arabistan'da hatırlarsanız bir ara kadınlar araba falan süremiyordu.
Evet.
Yani ya kadın araba sürmesi mübahtır. Bizim yani sahabe hanımlar deve sürmemiş mi? Eşeğe binmemiş yani mi? Bizim annelerimiz ata binmemiş mi hocam? Şimdi yani öyle olmadık bir yasak getiriyorlar ki bütün Suudlu kardeşlerimiz ya böyle din mi olur? Arabaya evet binemiyorum. Arabam var süremiyorum. Şeklinde hocam böyle dini belki kasıt da olabilir bunun arkasında veya yoktur bilemem de bazen insanları bıktırmak istiyorsanız helal olan şeyi de haram söyleyeceksiniz. Yani çabuk bıksınlar istiyorsanız.
Evet.
Sanki hocam bu konuda biz maalesef biraz disiplinli milletiz. Ama disiplinli bir yere kadar yani peygamberimiz izin verdiyse, Allah izin verdiyse hocam biz kim oluyoruz? Bir ayet-i kerime de var hocam onu da söyleyeyim. لِمَا تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın diyor sana helal kıldığın sen niye kendini haram kılıyorsun? Bu çok yanlış hocam. Özellikle gençlerin terbiyesinde.
Kesinlikle. Eğer şu anda böyle gençlerin anne babalarından uzaklaşma nedenleri kuşak farkı diyoruz ya, Z kuşağı diyoruz yani. Bu biraz da işte bu yasakçı çizgiden kaynaklanan bir şey yani. Bugün öğleden önce bir arkadaş aradı, master çalışması yapacak. Biraz beyin fırtınası yaptık. Genç bir arkadaş yani. Yani Z kuşağının içerisinde. Dedim ki bak Z kuşağının içerisindesin. Onların bütün özelliklerini benimsemiş değilsin ama o kuşakla birlikte yaşıyorsun ve sana onlardan sirayet eden özellikler de vardır. O zaman dedim ben olsam yerinde şeyi çalışırım. Manevi danışmanlık alanında bir tez yapacak. Manevi danışmanlıktaki temel kavramların Z kuşağına anlatılması, sunuşu. Orada kullanılacak iletişim dili yani. Niye? Çünkü senin hocan o kuşağa daha uzak. Sen aslında tam ortadasın. Z kuşağı ile hocan arasında ortadasın bizim kuşakta. Sen o kuşakta daha kolay iletişim kurabilirsin. Onların anlayacağı dille daha kolay konuşabilirsin. Onların derdini daha iyi tanıyabilirsin. Ve maneviyattaki temel kavramların onlar da nasıl anlatılması gerekirse ikna edici olur. Bunu sen daha iyi anlarsın yani.
Hocam belki bugün bizim alternatif sunmamız da gerekiyor. Yani şunu yapma derken o filmi seyretme. Ama bak ya şurada daha düzgün bir film onu seyredebilirsin.
Evet kesinlikle.
Bir spor var ki hocam yani İslam'a uygun değil. Atıyorum hocam boks sporu mesela. Vuruyorsun adam ölüyor. Geçen yine birisi öldü. Sağda kalp krizinden zavallı bir yumruk yedi öldü. Ya oğlum boks oynama ama hani var ya hocam daha bu judo mudo daha böyle
evet
incitmeyen sporlar. Hani karateye gitme ama karatede hocam gerçi zararlı değil mi? Karatede pek direkt vuruşu yok.
Ancak müsabakada şey, boks var gibi değil tabii.
Tabii. Onlar daha korunaklı. Hani hocam mesela boks İslami şeysiz sakat bir spor. Gerçi Muhammed Ali Kılay yenince çok hoşumuza gidiyordu ama. Ama sonra kendi Alzheimer olacağım biliyorsunuz.
Önce
zor yürümeye başlamıştı.
Önce şey olmuştu, neydi? Parkinson hastalığı.
O, bokstan dolayı oldu değil mi?
Çünkü kafaya çalışırken denge duyusunda bir bozulma oluyor yani.
Şimdi hocam çocuklarımıza helal alternatif sunmak durumundayız.
Hocam bu arada çaylarımız da geldi. Bunu dinleyicilerimiz de bilsin değil mi? Yani programımızda çay ikramı olduğunu, çaysız sohbetin olmayacağını.
Ramazan dışında tabii ki çay için.
Yani Allah ne murat varsa versin çay getirenin.
Eyvallah. Evet. O şekilde diyelim inşallah. Şimdi hocam yani şimdi çay mübah. Siz geçen birçok güzel bir şey söylemiştiniz. Hani bu
Mormonlar
gelmişler.
Türkiye'de Mormonluğu anlatıyor. Bir Hristiyan mezhebi yani.
Hem de Trabzonlu çay üreten kardeşlerimiz de çay içmek bize haram diyorlar. Ya kardeşim.
Adam vururlar bizim orada ya. Adam vururlar. Çay içmek ne demek yani?
Şimdi hocam bazen şöyle bir şey oluyor. Bazı dinlerde dindarlık mübahları haram kılarak.
Evet.
Mesela hocam Hristiyanlık evliliği haram kılmış. Zina çoğalmış maalesef. Başka şeyi yasaklamış hocam, boşanmayı. Bu sefer insanlar birbirini öldürmeye başlamış. Evlilik ömür boyu ya.
Evet.
Sevmediği bir eşi var. Kadın veya erkek. Ne yapıyor bu sefer? Bundan kurtulmanın tek yolu onu öldürmek. Hani mübahları yasaklamanın hocam çok ciddi kötülükleri oluyor. Maalesef onun bazen farkına varamıyoruz.
Evet, şey diyor. Son derece uzaklaştırıcı bir etkisi oluyor.
Bir de hocam çağımız maalesef hürriyet, sen hürsün, sen bireysin, istediğini yaparsın şeklinde çok negatif yani böyle başıboşluğu da böyle biraz ilzam eden bir felsefe var günümüzde. Gençler bile artık benim işime karışma falan diyorlar.
Evet, kendi kaderimi, kendi yaşamımı kendim belirlemeliyim. İşte hocam bu bir aşırılık başka bir aşırılığı doğuruyor.
Yani her şey yasak derseniz bir süre sonra
evet,
her şey mübah.
Her şey serbest noktasına geliyor yani. Onun için dengeyi korumak lazım. Bir de kişisel tercihlerimizle ilgili olarak ya mesela bakıyorum böyle arkadaşların çocuklarıyla ilgili tanıştıkları oluyor da mesela diyelim ki çocuğunun resme düşkünlüğüne, resim yapmaya düşkünlüğüne ya da müzik yapmaya düşkünlüğüne karşı çıkıyor. İyi de yeteneği var mı? Var. Bu yetenek kimden? Allah vergisi. İki çocuk da buna yatırım yapıyor. Sen bunu şey etmen gerekir ki, beslemen gerekir yani.
Hocam belki dediğiniz gibi yanlışından kanalize etmek gerekir.
Evet.
Hani çıplak resimler de bir sanattır mesela. Oradası değil de daha düzgün.
Evet, yani hayatın içinden resimler yapar. Yani ilerini resimler yapmak zorunda değil.
Veya mimarlık var hocam. Değil mi? Ona yakın güzel bölümler var. Şimdi hocam bazen dediğiniz gibi konuda sıkıntı yaşıyor. Hocam şunu da söylüyor bak İmam Gazali. Çocuk veya deli tarafından yapılan çirkin bir işte yine engellenmelidir. Şimdi hocam bu hatayı çok yapıyor. Daha çocuğum küçüktür be ya. Bırak amcası rahat rahat yaşasın. Kılık kıyafeti berbat hocam mesela.
Evet.
Yani bir küçük kız çocuğun hocam yetişkin bir kadının değişik bir kıyafetini giydiriyorlar. Veya hocam erkek çocuğu da olabilir bu. Ona da mesela hocam olmadık bir davranışı veya bir kıyafeti yakıştırıyor anne babalar. Hocam çocuk da olsa diyor İmam Gazali. Çünkü ileride büyüyecektir bu. Eğer şimdi küçük alışırsa o yaptığı hatayı ileride yapmaz mı hocam büyüyünce?
Tabi. Yani ağaç yaşken eğilir diye bir şey var. Atasözümüz var yani.
Bizde hocam şöyle bir şey var. Ya bırak gençtir. Şimdi gençliğini yaşasın. Çocuk gece geç geliyor. Eğlenceye aşırı düşkün. Artık hocam eğlenceye girdiğiniz zaman aşırı düşkünde sonra sigara, içki, uyuşturucu bunlar da tabii peşinden.
Hocam bütün bunlar nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi çocuk çok küçükken anne baba her istediğini hemen karşılayınca bak istek hemen karşılık. İstiyor hemen karşılık. Dolayısıyla şeyi öğrenemiyor hocam. Sabır dediğimiz olayı öğrenemiyor. Dürtüsel oluyor. Ne isterse gerçekleşeceğine inanıyor. Dürtü kontrol bozukluğu denilen bir şey vardır hocam. İnsan içerisinde her zaman iyi dürtüler gelmez. Negatif dürtüler de gelir yani. Ama sonuçta kendine mukayyet olmayı öğrenen bir çocuk. Bazen yani anne diyelim ki bebeğinin bile bir talebine hayır deyip durdurmalı yani. Her istediğini elde etmemeli ve her istediğini hemen elde etmemeli.
Hocam siz bunu geç görmediniz ama İmam Gazali de aynı şeyi söylüyor hocam. Yani bir çocuk diyor başkasının bana zarar verse ona da müdahale edilmelidir. Yani bu çocuktur canım. Ağacın dalını kırmış boş ver. diyemezsin. Yandaki komşu arabasını çizmiş. Küçük taş atmış, camını kırmış. Ya ne yapayım çocuk işte. Hocam bizde şöyle bir şey oluyor. Bazen çocuklara mübahları izin vermezken bazen bazı aileler de diyoruz ya bu kardeşim senin çocuğun akşama da parkta oturuyor aylakçı bir şekilde. Gelen geçen zarar veriyor. Kimine kötü laf, küfürlü konuşuyor. Başkasını dövüyor. Ya ne yapayım diyor. Çocuk diyor evde durmuyor. Ne yapayım gitmiş bana ne diyor.
Evet.
Katlanın. Olmaz yani şimdi yanlışsa çocuğu onun terbiyesinde bunu da görmemiz gerekiyor herhalde.
Ha, kesinlikle. Yoksa ne olacak hocam? Bu sefer çocuğuna dışarıda ağzının payını verecekler.
Hocam verilmezse bir de şurası var. Geçen bir arkadaşımız söylüyor. Ya mahalleden çocuklara diyor. İlk defa tehdit algılamaya başladım çocuklardan diyor. Hocam arabaların üzerine çıkıp zıplıyorlar. Siz bunu kabul eder misiniz? Birisi arabanızın tepesinden çıkıp.
Yani.
Şimdi kırıyorlar. Artık arabanızı yani sokağa park edemez hale geliyorsunuz. Veya evinizin bahçesini talan ediyorlar falan. Şimdi bu konuda hepimizin de tabii ki yani helalları, mübahları yasaklamak ne kadar aşırılıksa böyle haram olan şeyi de çocuk yapınca helal olmuyor hocam.
E tabii ve çevreye zarar. Diyelim ki bir site hocam güzel yeşillendirmeler yapılmış, çiçekler var vesaire. Diyelim ki çocuk onları talan ediyorsa bunu kontrol altına almak lazım yani tabii. Çocuk yaptığı yanlışla ilgili bir yaptırımla karşılaşmazsa hocam, anne babadan başlamak üzere yani bir yaptırımla karşılaşmazsa o zaman ne oluyor? Giderek hocam dozu büyütüyor.
Önce ağaçların dallarını kırıyor, çiçek koparırken yavaş yavaş komşunun arabasına.
Sonra cam çerçeve indirmeye başlayabiliyor. Zaten yeni kuşağın narsizmin böyle yeni kuşağın karakteristik bir özelliği olduğunu düşünürsek bu konuda çok daha şey olmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor.
Hocam mesela ne diyor? Kadınların ve kızların peşinden laf atmak demek hocam o zaman da varmış. Erkeklerin süs olarak altın kullanması. Bazen hocam bakıyorsun çocuk altın bir kolyeyle geliyor erkek çocuğu. Ya kardeşim evladım bak bizim dinimizde bu normal değildir hani. Bunu başkasında değiştir demek gerekiyor herhalde. Hocam Sami Efendi Hazretleri bir böyle nişan töreninde veya nikah töreninde olabilir. İki tane altın yüzük gelmiş. Nikah okuyacak. Hemen demiş ki oradaki damat adayına evladım demiş. Sen demiş şu benim yüzüğümü tak. Çok sevilen bir zat tabii. Kendi yüzüğünü hediye etmiş damada. Bunu da demiş sadaka yaparsın. Sana verilen altın yüzüğü de. Yani kırıp dökmeden kardeşim böyle şey mi olur? Mübarek zamanında ben gibi adamı çağırmışsınız. Bu sizin yaptığınız ayıptır, günahtır demiyor.
Evet.
Kendi cebinden de bedelini ödeyerek emri bil maruf ve nehyen yani münker yapıyor. Tabii onu alan delikanlı ne kadar çok sevinmiştir değil mi?
Kesinlikle.
Güzel bir insanın yüzüğü bana nasip oldu falan diye. Şimdi hani bunları söylemezsek hocam bunlar yayılıp sonra bütün ümmetin başına musibet oluyor. Şimdi hocam ikinci husus, suçun işlendiği sırada müdahale yapılmalıdır. Mesela içki içen bir kimseyi görünce onu men etmek gerekir. Fakat içip bitirdikten sonra ona ancak nasihat edilmeli, o incitilmemelidir. Birisi bir günah işlemiş, belki bilmiyordur günah olduğunu.
Evet.
Artık onu dövmek, sövmek yerine, kardeşim bir iş yapmışsın bak o iş yaptığın iş yanlıştır. Bir daha yapma, şöyle yap demek var hocam. Ama diyor... özellikle hocam bunu tabii ailemiz için belki uygulayabiliriz. Yani çocuk mesela açmış bir film televizyonda olmadık zararlı bir herhalde hocam açıp kapatmak gerekiyor herhalde bunu. Tabii nezaketle tabii. Yine çok kırmadan.
Evet yani bunu kırmadan dökmeden yapmak gerekiyor. Aksi halde bu reaksiyon doğuruyor. İş inada biniyor. İş inada bindiği zaman hocam onu geri çevirmek çok zor. Onun için mesela ailelerin en çok şikayet konulardan bir tanesi genç çocukların evini otel gibi kullanması. Hatta bazılar hocam yemeğini şeyde yiyor.
Hocam burada keselim. Kısa araya girelim.
Olur.
Biraz merak etsin.
Evet.
Evi otel gibi kullanmak nedir?
Evet.
Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam çok güzel bir söz söylemiştiniz. Orada kestik, kesmek zorunda kaldık. Evi otel gibi kullanan çocuklar.
Evet, bunun gençler. Şimdi bunun tek sorumlusu o gençler değil hocam. Yani aileler de çocuklarıyla olan tırnak içinde yakınlığı kaybediyorlar. Şimdi
bazen şöyle şunu diyorum hocam, demek istiyorsunuz. Baba diyor ki ben şimdi haber dinleyeceğim. Anne diyor ben film seyredeceğim. Ne haliniz varsa görün çocuklar. Gidin siz de kendi odanızda gürültü yapmadan kendi ne yapıyorsanız yapın diyorlar değil mi?
Evet.
Her zaman hani çocukları suçlamayalım.
Evet, bu var. Bir de şey, yani çocuklarla birlikte böyle birlikte eğlenebilmek, birlikte bir şeyler yapabilmek gerekiyor. Biz hep hiyerarşik olmaya kalkıyoruz çocuklarımızla. Yani anne baba otoritesini kullanmak istiyoruz.
Ama zaman değişiyor hocam. Keşke olsa da artık o otoriterliği...
Bir de şu, yani o otoriteyi niye her zaman kullanalım ki? Niye mesela bazen biz de çocuklaşmayalım ya da bazen biz onlarla arkadaş olmayalım? Yani sürekli onlarla arkadaş olmak yanlış. Ama sürekli olarak anne baba otoritesini kullanmak, sürekli olarak ne yapması gerektiğini söylemek de yanlış. Şimdi geçen bir arkadaş şikayet ediyor kızının bir davranışından, böyle küsmüşler. Yani böyle bir iki haftadır konuşmuyormuş.
Hatları
yani.
Koparmışlar, ne tehlikeli bir iş.
Evet. Ve şey, mevzu şu. Niye bana benzemiyor o konuda? Dedim ki
haram olanlık konuda değil, mübah konusunda yani.
Ha evet evet yapıyor. Yani evet. Ya dedim peki dedim, mesela siz kendinizi düşünün. Annenize ne kadar benziyorsunuz?
Benzemek ister misiniz?
Ha, ve benzemek ister misiniz? Dolayısıyla çocuğunuz size istese de benzeyemez her konuda. Onun zevkleri ve renkleri farklı olur. Yeter ki şeyde olsun yani. Meşru dairede olsun. Hatta insan günahsız da yaşayamaz.
Hocam geçen bizim geçen hafta aile sempozyumumuz vardı. Orada bir psikolog hocamız şunu söyledi. Çocuk eve girdiğinde dedi, bir mahkemeye girmiş gibi oluyorsa, anne savcı, baba hakim, ne zaman eve girse sanki mahkemeye adım atmış. Suçlamış da.
Evet.
Hemen anne baba mahkeme kurup şu hatalı, şu ayıp, şu günah. Onu bile hocam dengeli söylememiz lazım.
Yani ağzına sağlık, hakikaten çok güzel demiş. Yani mahkemeye gelmiş gibi oluyor. O zaman ne oluyor hocam? Mahkemede durmuyor. Hemen lobiye geçiyor çocuk kendi odasına.
Hocam siz mahkemeye gitmek ister misiniz sık sık? 40'ta bir kere mecbur kalsanız onu da, yani keşke ben gitmeseydim başkası gitsin diye gidersiniz değil mi?
Hocam bilgisayarım çalınmıştı işte yıllar önce. Hı-hı. Geçen mahkemesi vardı tekrar, yani Yargıtay'dan dönmüştü. Tekrar gitmek zorunda kaldım. Şimdi mahkemeye gidiyorsun, zaten bir yarım günün gidiyor en az giden yani.
Oradaki ortam da güzel bir ortam.
Kıtalar ise bir de şey, bütün şey mahkeme dediğin yerde hocam, bütün sorunlu insanlar toplanmış. Yani o atmosfer teneffüs edilecek bir atmosfer değil yani. Şimdi biz o şeyi çocuklarımızla birlikte gülmeyi ve eğlenmeyi unuttuğumuz için, birlikte keyifli zaman geçirmeyi unuttuğumuz için hocam, çocuklar bizimle olan ilişkileri şey yani.
Anne babamdan bana fayda yok. Ben kendi hayatımı kendimi kurayım diyor.
Ya, şey, halbuki hocam babası Gestapo şefi gibi yani. Hani Gestapo şefi, Alman subaylar vardır. SS subayları mesela.
Evet.
Soğuk suratlı, suratsız. Şimdi öyle görüyor çocuk yani şeyi.
Hocam geçmişte bu bir parça mümkündü. Şöyle, ortam o kadar kötü olmadığı için çocuğun gidecek yeri yoktu. Yani çocuk her yerde aynı muameleyi görüyordu. Şimdi hocam öyle bir zamanda yaşıyoruz ki çocuğun yaptığı her türlü yaramazlığı, ahlaksızlığı hoş gören, gençliktir canım ne var bunda diyen bir kesimde oluştuğu için çocuk şöyle bakıyor. Benim annem babam dindar, hayatı bana zehir ediyor. Falancanın annesi babası hayatı çocuğuna cennet kılmış. Artık ben de o tarafa fikren
evet
taşınayım diyor. Hocam tarihte sufiler hep böyle bir alternatif sunmuşlar. Mesela müzik seviyorsan gel demişler, tasavvuf musikisi var. Ne kadar sözleri de güzel, çalgıları da güzel. Spor seviyorsan işte güreşçiler tekkesi, okçular tekkesi var.
Evet.
Biz şimdi hocam alternatif sunmadan haram yasak diyoruz. Çünkü o zaman madem diyor haram yasaksa ben de gider o mahallede yaparım o işi diyor.
Evet.
Böylece hocam kendi çocuğumuzu kaybediyoruz maalesef.
Kesinlikle. Kesinlikle. O bakımdan daha böyle bebeklikten itibaren çocuğun, hatta bebekliği bırakın hocam, yani doğum işte. Yani mesela sezeryan bir şey oluyor. Dönüm noktası oluyor. Bir daha önceki programlarda değindiğimiz için.
Keşke hocam sezeryanla savaşan bir dernek olsa. Yani tabii haksız ve gereksiz sezeryan.
Ve şey mesela aydınlatma yapmalı, eğitim tabii vermeli. Mesela Doktor Filiz Okumuş hoca hanım var. Akademisyen. Okumuş Ebe diye sosyal medyada da şey var, sayfası var. Mesela şey, ebe hocam sadece doğumda artık ebelik yetmiyor. Çünkü bu kültür, doğum kültürü azaldığı için. Mesela onlar şunu yapıyor. Doğmadan önce hamilelik sürecinde de anneye yol gösteriyorlar. Ve doğuma hazırlıyorlar. Ve doğal doğuma hazırlıyorlar şeye. Doğal doğuma yöneltiyorlar. Böyle şeylere ihtiyaç var. Mesela işte bir alternatif oluşturmanın yolu budur hocam yani. böyle etkinlikler. Yani yoksa insanlar işin kolayına gidiyor. Ve bir bebek de sezeryanla beraber hayatı
öğrenemeden
beleş elde ediyor hocam. Hayatı beleş elde ediyor.
Sonra beleşçi olmak istiyor.
Evet. Yani her şey hazır yesin istiyor yani.
Hocam sizin bir hani güzel bir örneğiniz vardı. Bu şey hocam dut yaprağında o hani ipek kozası.
İpek böceğinin.
Hocam birisi acır da eğer onu keserse.
Evet. Kozayı keserse ipek böceği de oradan kolaylıkla kelebek çıktığı olarak için çıkıyor ama halbuki çıkarken zorlanması lazım ki kanatlarına kan gitsin yani.
Gitmediği için ölüyor hayvancağız.
Gitmediği için evet tamam kanadı var ama uçamıyor.
Ne kadar acı bir şey değil mi?
Evet.
Hocam şimdi İmam Gazali şöyle devam ediyor. Neyi anil münker yapan kimse açıkça günah işlendiğine şahit olmalıdır. Eğer açık bir şekilde ortada suç işleme olayı yoksa acaba öyle mi yoksa böyle mi diyerek suç araştırmak ve izinsiz olarak evlere girmek doğru değildir. Hocam yani şimdi ortada bir suç yok. Siz niyet okuyorsunuz.
Evet.
Ya şu komşum acaba şöyle mi niyet etti falan. Şunun bir evinin odasını dinleyeyim. Duvara bir işte hocam ne yapıyorlar böyle bir bardak falan koyup filmlerde görüyoruz bazen.
Evet da şey mesela işte ses geçiren yerler bir de yeni binalarda hocam ses çok daha geçirgen yani.
Ama bardağı dayadığınız anda duyuyorsunuz yandaki her şeyi. Hocam bu da haram diyor yani biz de hocam bazen çok şüphecilik yapıyoruz. Özellikle hocam yakınlarımız.
Evet üzerinde. Mesela hocam gençlerin en çok yakındığı şeylerden bir tanesi o oluyor. Odasının karıştırılması. Bazıları diyelim ki hocam şey tutuyor. Günce tutuyor. Güncelerinin karıştırılması vesaire. Yani bütün bunlar hani somut bir şüphe varsa olabilir ama soyut şüphe üzerinden ya da cep telefonunu kurcalamak mesela.
Eşler arası da var, oluyor hocam bazen.
Yani şey önemli olacağım şeydir. O güven ortamını sağlamaktır. Şu diyelim ki ben eşimin telefonun şifresini bilmem bile yani. Şimdi bilip kurcaladığın andan itibaren
güven yıkılıyor.
Ha, telefonlar ortada duruyorsa hocam ortada durabiliyorsa bu bir güvendir.
Tabii ki.
Mesajlar geliyor, telefon görüşmesi yapıyorsun vesaire ama didik didik yapmaya kalktığında hocam o zaman o işi
ama işte. Ama hocam mesela şöyle düşünün. Her telefon geldiğinde eşlerden birisi gizli bir odaya gidip
o mesela
hiç kimseye duyurmadan konuşuyorsa.
O bir somut şüphedir
somut
yani.
Somut şüphe.
O bir somut şüphedir.
Ama herkes senin yanında konuşuyor. Mesajda senin yanında bakıyorsa yani evet. Artık aşırı böyle bir komplekse girip de her şeyi bileyim, göreyim. Hocam çocuklar için de çok oluyor bu.
Evet.
Çocuğumun şey her şeyini bileyim.
Hocam bu ne oluyor? Kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Vay benden şüpheleniyor. O hocam güven bağını şey diyor, ortadan kaldırıyor yani.
Hatta hocam Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam da diyorlar ki, Yakup Aleyhisselam dedi ki, ya çocuğu kurt yer diye korkuyorum dedi. Akıl da veriyorsunuz hocam. Yani çocuğunuza, eşinize, komşunuza veya arkadaşınıza, ya şöyle bir kötülük de yapılabilir bak, sen onu yapabilirsin ha, aklında olsun diye. Yani adamın aklına kötülük düşürüyorsunuz.
Evet.
O yüzden yani somut delil olmadan asla ve asla kimseye hocam ne alimlükler de yapmaya kalkmayalım. Bak çocuğum senden şöyle bir şey seziyorum. Ha, sakın şöyle yapma ha dersen çocuk diyor ki ya aa demek ki ben böyle bir şey yapabilecekmişim. Bir deneyeyim bakayım.
Evet. Bir de şeyleri burada çözüm yolları üzerinde daha çok durmak lazım yani. Mesela dediniz ya çocuk diyelim ki bilgisayar oyunları oynuyor ama oynadığı oyunlar diyelim ki çok fazla şiddet içerikli oyunlar. Şiddet içerikli olmayan oyunlar da vardır
hocam. Alternatifler hocam bulmak bizim
bunu yapmak artık lazım. Artı mesela anne babalar şunu yapması lazım. İnternette bir sürü film siteleri var. Diyelim ki ilham verici filmler.
Çok düzgün
liste. Evet. Hmm. Ya da mesela diyelim ki psikolojik danışmanları tercih ettiği film listeleri.
Veya hocam bu hani da, şey hayatları var ya belgeseller.
Evet.
Hocam o kadar güzel belgeseller var ki inanın biz yetişkinler bile ağzımız açık kalıyor. Karıncalar evet. Hayatını incelemiş, uzayla alakalı belgeseller yapmışlar. Evet.
Şimdi bunları mesela çocukken aşılamak kolay yani. Benim en küçük oğlum hocam şey, Kutluş diyoruz ona kısaca. Aslında Kutluhan Bilge Şah adı. Hı-hı. Kısaca Kutluş diyoruz. Mesela çocuk belgesellerle büyüdü. O doğduğu zaman eve şey almıştı. Taşınmıştım aynı zamanda doğmadan kısa bir zaman önce. Ve eve bir televizyon paketi almıştım. İçinde şey de vardı. Belgeseller de vardı.
Ben de çok
seviyorum
hocam belgeselleri ya.
Hocam belgesellerle büyüdü. Sonra şey, ilkokulda şey yazmaya başladı. böyle belgesellerden hareketle kendi hayal gücünü kullanarak yazılar. Ben de onları Facebook'ta paylaşmaya başladım. Arkadaşlardan da böyle çok teşvik edici yorumlar gelince ben bir zaman şaka olsun diye dedim ona ki koçum sen yaz, ben bunu kitap olarak yayınlatırım dedim yani. Sonra böyle bir iki sene yazdı yazı biriktirdi. Çocuk gözüyle uzay diye bir kitapçık çıkarttık yani.
Ne güzel ya.
Şey özel baskı yaptık yani ona. Şimdi mesela şey, bunları küçükken aşılamak kolay hocam.
Hocam bir de ön alıp çocuklarımızı, akrabalarımızı, her kimse meşgul etmek güzel şeylerle.
Kesinlikle.
Mesela ya hadi ben seni gel bak şu falanca kursa yazdırayım. Çok güzel bir kurs. Senin de şeyine çok iyi gider bu. Şimdi yani o hanım evde boş boş oturup ve kötü filmler seyredip de o, yani hocam gündüz kuşağında bu car car kavga eden karı koca şeyler var ya, çok berbat olur.
Evet.
Şimdi seninle alakalı kafasında kötü hayaller kuracağına veya çocuğunuza evladım bak gel seni bir şey basketbol kursuna yazdırayım, gel seni hat kursuna, ney kursuna yazdırayım diyerek çocuklar hocam pozitif de meşgul etmek lazım ki zaten çocuk o kötü oyunlara, kötü arkadaşlara vakit bulamasın.
Evet, o zaman tasavvufta zaten bir kural değil mi? Yani sen nefsini meşgul etmezsen nefsin seni meşgul eder. Hocam biz psikoterapide meşguliyet terapisi diye bir şey var.
Çok güzel terapi hocam, bunu
şimdi
yapmamız lazım.
Mesela ya. Askerde hocam hep söylenir ya, mesela çukur at çukur kapa diye bir şey var. Etkinlik var. Şimdi saçma salak görünüyor. Halbuki asker dediğin enerjisi yüksek. Yani yapacak hiçbir şey yoksa ona çukur açıp çukuru kapatıracaksın ki enerjisini kullansın. Mesela ailelerin bana göre hocam çocuklar için yapacak en iyi şeylerden bir tanesi onlara şey, sporla meşgul etmeleri, bir meşguliyet olarak yani, bir etkinlik olarak aynı zamanda. Hocam spor neyi sağlıyor aynı zamanda? Spor aynı zamanda kendine mukayyet olmayı sağlıyor.
Disiplini sağlıyor.
Evet.
Takım ruhunu veriyor.
Evet. Dürtü bozukluğu diye bir şey var işte hocam. İçinden geldiği gibi davranmak yani. Halbuki içinden gelen her şey doğru şey değildir yani. Biz genellikle insan içinden geldiği gibi davranmalı deriz de hayır kardeşim, içimizden kötü şeyler de birinin böyle boğazlayasımız gelir yani.
Trafikte herkesin atlayasımız da gelir.
Yani onun için şey spora yönlendirmek ve belli sporlar var hocam. Yani aslında şeylerin bile gidebileceği, böyle ev hanımların bile yapabileceği hocam şey var, sporlar var. Mesela Aikido hocam. Aikido bir dövüş sporu ama yani aslında savunma sporu ve bize uygun, bizim yaşlarımıza uygun. Ben gittim, röportajda yaptım, gitmeyi de istediğim bir yer var yani, bir spor merkezi var yani. Şey yapmadan hocam, aşırı çok fazla güç ve efor sarf etmeden
rakibinizin gücünü
kullan. Aynen öyle.
Çok ilginç.
Ama mesela oradaki eğitim süreçlerine bakıyorsun hocam, kademelere. Onlar hepsi şey üzerine kurulu hocam. Kendine mukayyet olmak. Mesela sinirlerine hakim olmak. Duygularını kontrol etmek. Karşı tarafın kızdırmalarına gaza gelmemek.
Hocam bu ara bir de masa tenisini çok tavsiye ediyorlar. Geçen bir arkadaştan duymuştum, eğitici bir arkadaş.
Evet.
Masa tenisi beyin koordinasyonunu sağlama açısından çok faydalı ve çok kolay bir spor hocam. Hani
evet.
Genişçe bir salonunuz veya ufak bir bahçeniz varsa inanın hocam oraya bir raket ve şey alıp masa tenisi alıp çocukları oynatmak bence
kesinlikle hocam.
Yaralanma yok, kırılma yok.
Evet. Şimdi hele artık biz oturuklu yaşama geçmişiz hocam. Oturuklu yaşam. Habir oturuyoruz yani ve bilgisayar karşısında put gibi. Dolayısıyla hareketli şeyler, işte pimpon öyle yani, olağanüstü derecede hakikaten önemli.
Çok yer kaplamıyor hocam.
Evet. Yani bir de biraz onları katta kaldır biçiminde olan şeyleri de
hatta
var yani.
Hatta hocam yemek odasında yemek masası oluyor ya. Öyle bir şey düşünmüştüm. Hala hayalim de yani öyle bir şey gerçekleşti.
Mesela hocam anne babanın çocuklarla pimpon oynaması. Ah işte yani birlikte yapabileceği etkinliklerden bir tanesi. Şimdi diyelim ki anne baba birlikte çocuklarıyla bilgisayar oyunu oynayamaz. Çünkü o bilgisayar oyunları kuşak farkı çok. Yani nasıl oynayacak yani, o dünyaya yabancı. Ama pimponu birlikte oynayabilir işte.
Ve başka değişik sporlarda yüzmeye gidebilirler, ne bileyim.
Evet.
Kır gezisi olabilir hocam. Yani şunu demek istiyorum hocam. Anne babalar düşünelim. Çocuklarımızın şerre vakti kalmasın. Şimdi hocam evlerimizde maşallah bol bol gıdalar var. Vakitlerimiz de bol. Anne baba da şimdi ben meşgulüm çocuğumla uğraşamam diyorsa artık bu çocuğa şunu yapma bunu yapma demenin bir manası kalmıyor. Çünkü çocuk hani şeytan avare gezenin dostudur derler hocam. Öyle bir söz var.
Evet, evet.
Yani akıl veriyor şeytan.
Evet, boş tüfeği şeytan doldurur. Aynen. Derler bizim orada yani. Şimdi hocam anneler giderek, yeni kuşak anneler için söylüyorum. Yeni kuşak anneler hocam giderek biyolojik anneye dönmeye başladı. Babalar da biyolojik babaya.
Babalar çoktan oldu hocam da biyolojik
doğru.
Baba.
Doğru.
Anneler
doğru.
Henüz daha olmamıştı. Onlar da
oluyor.
Facebook cep telefonları çıkalı onlar da bayağı.
Hocam nasıl oluyor mesela? Diyelim ki çocuğu bir yuvaya veriyor. Sonra okul öncesi, sonra anaokulu, sonra ilkokul ve bunlar hep özele ve şey bekliyor bakıyorsunuz hocam. Ben bir ara bir özel kolejde de veli okul arasında danışmanlık yapıyordum yani. Parasını verdi ya, her şey okuldan bekliyor. Mesela bir tane hiç unutmuyorum, bir veli demişti ki, hocam demişti, benim çocuğum kitapları almıyor evden. Siz diyor okula almayın onu kitap getirmediği zaman. Diyorum ki onu okula almamak çok kolay ki.
Ama senin vazifen sabah çantasına.
Ya evden çıkarken mi ona kitabı almasını sağlamak lazım bir. İkincisi ben onu zaten okula almazsam o eve dönmeyecek ki.
Hocam daha kötüsü başıma geldi bizim. Yurt dışında bir yerde hocalık yapıyoruz Kırgızistan'da. Bir çocuk hırsızlık yapıyor. Arkadaşlarının kalemini, defterini, her şeyi, paltosunu çalıyor. Yakaladık hocam. Hmm. Ailesini de çağırdık hani ne yapabiliriz diye. Ailesinin tepkisi şu oldu. Siz ne biçim hocasınız ki bizim çocuk hırsızlık yapmış, engel olamadınız. Hadi gel beraber hocam.
Vay.
Bu çocuğumuz bir hata yapmış. Gel beraber oturalım da şu çocuğu terapi
çözüm üretelim.
Yerine bizi suçladılar maalesef. Hocam bunları da gördük. Yani anne baba olmak hocam kısacası çok zor günümüzde. Çok çalışmamız gerekiyor hocam.
Evet evet.
Bu nehyan-ı münker konusunda. Onu
evet evet.
Istiyorum.
Şimdi emri bir maruf nehyan-ı münker konusunda hocam. Siz programda bir ara bahsetmiştiniz geçen hafta. Yani bu işi böyle kurumsallaştırmak, mesela işte dernekler kurmak, organizasyonlar yapmak,
alternatifler, yapmak.
Alternatifler üreterek vesaire. Yani şimdi şeyde hocam, geleneksel toplumlarda herkes yüz yüze birbirini tanır bilir. Kimin akrabasıdır, komşusudur, bir geçmişi vardır, yaşanmışlıkları vardır. Birbirlerine şey yapmak, yönlendirmek kolay bir şeydir. Mesela biz çocukken hocam, ben o zaman şeyde oturuyordum. Trabzonluyum ama Rize'de Çayır ilçesinde oturuyorduk. Diyelim ki sigara bulduğumuzu içerdik. Ama mesela sokakta içemezdik. Çünkü kim olsa pataklardı bize.
Korkardık.
Pataklardı ve şey bir şey demezdi. Anne baba bir şey demezdi. Aynen. Çünkü sen yanlış yapıyorsun derdi. Sigara içmemen lazım zaten. Şimdi bunu hocam küçük gruplarda birbirini tanıyan geleneksel toplumlarda yapabilirsiniz.
Herkes akraba gibidir.
Evet. Ama sıra böyle metropollere geldiği zaman insanlar birbirini tanımıyor, etmiyor olduğu yerlerde buralarda işi dernekler gibi, organizasyonlar gibi özel etkinliklerle birlikte yürütmek lazım. Enerjiyi burası üzerinden sürdürmek lazım yani.
Eyvallah.
Mesela hocam o da değişik bir emri bir maruf nehyanın münkerdir. Osmanlı'da diyelim ki hocam vakıf var. İşi sadece hocam İstanbul'daki yerdeki pisliklerin üstünü örtmek ya da kaldırmak. Diyelim ki tüklükse üzerine kül döküyor. Diyelim ki atların pislikleri ise onları kaldırıyor
hatta
mesela.
Hocam, onun şeyini ben de okudum. Daha doğrusu bir arkadaşımdan duymuştum. Erazili Nes diyor. Yerlere tükürür. Bir at arabasıyla kül doldurup külhandan.
Evet.
O diyor tükürükler üzeri kapatılsın diyor hocam. Yani ecdadımız hocam bu kadar kurumsal şekilde de bu kötülüklere engel olmaya veya zararını gidermeye çalışmış.
Hocam Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarihte İlginç Vakıflar diye bir kitap yayınladı hocam. Yani burada var ya aklınıza hayalinize gelmeyecek kadar şey var.
Hocam onu haftaya vakıf bence bir müstakil konu olarak ele alalım inşallah.
Çok ben bir tanesini söyleyeyim hocam. Boğaz'da temiz hava aldıran vakıf.
Allah, o zaman ya kirli hava mı vardı ki?
Ya işte hocam olay bu kadar
hocam,
yani.
Hocam çok güzel bir konuya girdiniz. İnşallah haftaya devam edelim.
Tamam
bu
hocam.
Emir bil marufun nehyanil mükerim hocam pozitif tarafı.
Evet kurumsal.
Çok teşekkür ederiz kıymetli Ali Rıza Bayzan hocamız. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.